Ayrım 10.
Sanki Portland Place'e gelmiş, aradığı aileyi evde bulamamıştı. Her yanda şamdanlar, torbalar asılıydı ve bekçi kadın uzun pancuru aralayarak bu bırakılmış, acayip görünüşlü koltuklara uzun ve tozlu ışınlar düşürüvermişti. Buranın ne güzel bir yer olduğunu anlatıyordu gelenlere. Ne güzel diye düşünüyordu Septimus, ama oldukça da acayip. Görünüşünden memur olduğu sanılabilirdi ama öyle sıradan bir memur değil. Çünkü kahverengi pabuç giymişti. Aydın bir genç olduğu ellerinden, profilinden belliydi. Köşeli uzun burunlu, zeki, duygulu bir yüz, yalnız dudakları sarkıktı. Gözleri ise bütün gözler gibi, göz olmaktan öteye gidememişlerdi. Koyu kahverengi ve iriydiler. Kısacası kesin bir tanımı yapılamazdı. İleride Pearly'de bir ev, bir de otomobil alırdı belki. Ya da hayatı boyunca arka sokaklarda, şimdiki gibi kirada otururdu. Şu bildiğimiz yarı aydın, kendi kendini yetiştirmiş, bütün eğitimi genel kitaplıklara, ünlü yazarlardan mektupla istenen bilgilere ve akşamları işten dönünce okunan kitaplara dayanan adamlardan biri. İnsanların yatak odalarında, iş yerlerinde, tarlalarda, Londra sokaklarında tek başlarına edindikleri deneylere gelince, onlar da yabancı değildi. Küçükken evden kaçmıştı, annesinin yüzünden. Annesi yalancıydı. Kahvaltıya daha önce 50 kere ellerini yıkamadan inmişti çünkü. Çünkü Stroud'da bir şair için gelecek yoktu. Küçük kız kardeşiyle gizlice anlaşarak Londra'ya kaçmıştı. Saçma sapan bir not bırakmıştı giderken. Hani büyük adamların yazdığı, sonradan onlar ün kazanınca herkesin okuduğu notlardan. Londra, Smith adlı milyonlarca genci yutmuştu. Ana babaların Septimus gibi alışılmadık adlar takarak ayrıcalık kazandırmaya çalıştıkları gençlere de aldırdığı yoktu. Houston yolunda otururken neler geçmişti başından neler. 2 yıl içinde pembe kırışıksız bir yüze, çökük düşmanca bir anlatım yükleyen deneyler. Ama bütün bu olanlara şaşmaz en gözlemci dostun söyleyeceği şeyler, bir sabah kapıyı açıp da serde yeni bir çiçeğin açmakta olduğunu gören bahçıvanın diyeceklerinden pek mi farklıydı sanki? Açtı işte. Hırstan, ülkeden, tutkudan, yalnızlıktan, cesaretten, tembellikten güç alıp boy attı. Canım şu bildiğimiz tohumlar. Houston yolunun ötesinde bir odada, karmakarışık serpildiklerinde ona utangaçlık aşılayan, diline tutukluk veren, kendini aşma isteğini kamçılayan, Waterloo yolundaki Shakespeare öğretmeni Miss Isabel Paul'a tutulmasına yol açan tohumlar. Keats'e benzemiyor mu diye sorardı Miss Isabel Paul. Ona Anthony and Cleopatra'yı falan nasıl sevdireceğini düşünürdü. Kitaplarını ödünç verir, kağıt parçalarına mektuplar karalardı. Hayatta ancak bir kere tutuşturulabilecek cinsten, titrek kırmızı altın aleviyle Miss Paul adına, Anthony and Cleopatra adına, Waterloo yolu adına için için yanan, sonsuz bir ince ateş yakmıştı içinde. Miss Isabel Paul'u çok güzel, inanılmayacak kadar zeki bulurdu. Hep onu düşler, konuyu görmezlikten gelerek kırmızı kalemle düzeltmesine aldırmadan şiirler yazardı ona. Bir yaz akşamı bir alanda yeşil elbiseyle dolaştığını görmüştü. Bahçıvan kapıyı açıp içeri girecek olsa, Septimus'u gecenin bu saatinde yazarken, yazdıklarını yırtarken, sabahın saat 3'ünde büyük bir yapıtı bitirirken görse, açtı işte derdi. Sonra sokağa fırlardı Septimus, kiliseleri dolaşır, bir gün yemek yemeden, bir gün deliler gibi içerek, Shakespeare'i, Darwin'i, The History of Civilization'ı, Bernard Shaw'u ezber ederdi. Mr. Brewer bir şeylerin olacağını anlamıştı. Sibley's ve Arrowsmith'in yöneticisi, emlakçı, alım-satım ve kira komisyoncusu Mr. Brewer, bir şeyler olacak mutlaka diyordu. Yanında çalışan gençlere baba gibi davranırdı. Smith'e çok güvenirdi. 10-15 yıla kalmaz yan odadaki Maroken koltuğa, tepe penceresinin tam altına kurulacaktı bu çocuk. Dört bir yanında senet dosyaları olacak, bir düşünün. Ama kendine bakarsa tabii, derdi Mr. Brewer. Bu kadar çelimsiz olmazsa. Septimus'a futbol oynamasını öğütlerdi. Onu akşam yemeğine çağırırdı, aylığını da arttıracaktı, sırasını kolluyordu. Derken Mr. Brewer'ın tasarılarını alt üst eden bir olay patlak verdi. En usta gençlerini elinden aldı, gerçekten de Avrupa Savaşı'nın sinsi, saldırgan parmakları sonunda keresi ayakta tutan alçı kalıbını kırdı, Sardunya yataklarında bir delik açtı ve Mr. Brewer'ın Muswell Hill'deki konağında aşçının sinirlerini iyice bozdu. Septimus ilk gönüllülerden biriydi. İngiltere onun gözünde Shakespeare'in oyunları, bir de yeşil elbisesiyle alanda dolaşan Miss Isabel Paul demekti. Bunları kurtarmak için gidiyordu Fransa'ya. Siperlerde Mr. Brewer'ın futbolla değiştirmesine öğüt verdiği özellikler bir anda değişiverdi. Erkekleşti, rütbesi yükseldi, Evans adlı subayının ilgisini ve sevgisini kazandı. Evans'la ocak başında oynaşan köpek yavruları gibiydiler. Biri kağıttan topla oynuyor, hırlıyor, iteliyor, ara sıra da büyük köpeğin kulağını ısırıveriyordu. Öbürü uykulu gözlerle ateşe bakıyor, ayağını kaldırıyor, dönüp hırlıyordu ama öfkelenmeden. Birbirlerinden ayrılamazlardı. Mutlaka paylaşacaklar, kavga edecekler, tartışacaklardı. Evans, Lucrezia onu bir kerecik görmüştü. Sessiz bir adamdı, iri yarı, kızıl saçlıydı. Kadınların yanında eli ayağına dolaşırdı. Bırakışmadan hemen önce İtalya'da öldüğünde Septimus kendini koyvermedi. Dostluklarının sona erdiğini akıl erdirememiş, serin kanlı düşünebildiği için kutlamıştı kendini. Demek savaşın eğitici bir yanı vardı. Müthiş bir şeydi bu. Ne varsa öğrenmişti. Dostluğu, Avrupa Savaşı'nı, ölümü yakından tanımıştı. Rütbesi yükselmişti. Üstelik 30'una basmamıştı daha. Yaşamını sürdürmekte kararlıydı. Düşündükleri doğru çıktı. Son bombalardan da sıyırdı yakasını. Onların patlayışını kayıtsız gözlerle izledi. Barış yapıldığında Milano'da kumandanlıktan aldığı konut belgesiyle bir otelde kalıyordu. Avlusu çanaklara dizilmiş çiçekleri, dışarıya sıralanmış masaları vardı otelin. Otel sahibinin kızları şapka yaparlardı. Bir akşam korkuya kapıldığında artık hiçbir şey hissetmiyordu. Bu kızların en küçüğü olan Lucrezia ile nişanlanmıştı. Her şey olup bittikten, bırakışma yürürlüğe girip ölüler gömüldükten sonra, özellikle akşamları korku bir şimşek gibi çakıyordu içinde. Hiçbir şey hissetmiyordu. İtalyan kızların şapka yaptıkları odanın kapısını açınca onları görebiliyor, işitebiliyordu. Çanaklardaki boncuklar arasında tel büküyorlardı. Astarlık bezleri evirip çeviriyorlardı. Masanın üstü tüylerle doluydu, pullarla, ipeklerle, kurdelelerle, makasların masaya değişinden çıkan gürültü duyulabiliyordu. Ama bir şey eksikti, duygusuzlaşmıştı. Yine de makas seslerinin, gülüşen kızların, dikilen şapkaların koruyucu bir yanı vardı. Güven içindeydi burada, burası sığınağıydı. Ama bütün gece orada kalamazdı ya. Bazen sabah karanlığında yataktan fırlardı. Yatak çöküyordu, düşüyordu. Ah, şu makaslardan, lamba ışığından, astarlık bezlerden hiç ayrılmasa. Küçük kıza evlenme teklif etti. Küçücük usta parmaklarını kaldırarak, bütün iş bunlarda diyen neşeli, uçarı Lucrezia'ya. Bu ellerin değdiği her şey canlanıyordu. Birlikte yürürlerken Lucrezia, en önemli giyim eşyası şapkadır derdi. Her geçen şapkayı incelerdi, her paltoyu, her elbiseyi, kadınların duruşunu, yürüyüşünü. Kötü giyinmiş, aşırı süslenmiş diye basardı damgayı. Öfkelenmeden, ellerini telaşla sallardı. bir ressamın önündeki buram buram sahtelik tüten, iyi niyetli ürünü telaşla başından savması gibi. Öte yandan elindeki ucuz kumaşa güzel bir biçim veren tezgahtar kıza sevgiyle bakar, onu hoşgörüyle eleştirmekten geri kalmazdı. Arabasından inen sincap kürklü, inciler takmış bir Fransız kadınını uzman gözüyle incelerdi heyecanla. Ne güzel diye mırıldanırdı, Septimus'u dürtüklerdi baksın diye. Ama güzelliğin önüne bir duvar çekilmişti Septimus'un. Tat alma duyusu bile, Lucrezia'ya dondurmaya, çikolataya, tatlı şeylere bayılırdı, kalmamıştı. Bardağını küçük mermer masaya bırakırdı. Sokaktan geçenleri gözlerdi, mutlu görünüyorlardı. Sokağın ortasında birikiyor, bağırıyor, gülüyor, hiç yüzünden kavga çıkarıyorlardı. Ne var ki Septimus tat alamıyordu, duygusuzlaşmıştı. Çay evindeki masaların, gevezelik eden garsonların arasında her zamanki korku gelip çöreklenirdi yüreğine. Duyularını yitirmişti. Sağ duyusu çalışıyordu çalışmasına. Söz gelimi Dante'yi okuyabiliyordu kolaylıkla. Septimus ne olur bırak şu kitabı derdi karısı. Inferno'yu usulca kapayarak. Toplama yapabiliyordu. Beyninde en küçük bir aksaklık yoktu. Demek dünyadaydı suç, yani duygularını yitirişinin suçu. İngilizler ne sessiz oluyorlar derdi Lucrezia. Sessizlikleri hoşuna giderdi. İngiliz erkeklerine saygısı vardı. Londra'yı görmek için can atıyordu. İngiliz atlarını, terzi elinden çıkma elbiseleri. Evlenip Soho'ya yerleşmiş bir halasından orada dükkanların ne kadar güzel olduğunu duymuştu. New Haven'dan ayrılırlarken Septimus trenin penceresinden İngiltere'ye bakmış, belki de demişti, belki de dünya anlamsızdır. Çalıştığı yerde önemli bir göreve geçmişti. Aldığı nişanlardan kıvanıyorlardı. Sen kendine düşeni yaptın, şimdi sıra diye söze başlamıştı Mr. Brewer, arkasını getirememişti, coşmuştu. Tottenham Sarayı yolu yakınlarında güzel bir eve yerleşmişlerdi. O evde eline bir daha aldı Shakespeare'i. Çocukken kendinden geçerek okuduğu o güzelim İngilizce, Antony and Cleopatra, kupkuru yavan geliyordu artık. Shakespeare nasıl tiksindiriyordu insanlardan. Elbise giymekten, çocuk yapmaktan, ağzın ve midenin iğrençliğinden. Septimus şimdi anlayabiliyordu. Sözcüklerin güzelliği altında gizlenen bildiriyi. Bir kuşağın süsleyip püsleyip kendinden bir sonraki kuşağa ilettiği bildiri, tiksinti, nefret ve umutsuzlukla doluydu. Dante de öyle, Asiklos'ta çevirisi. Lucrezia masanın başında şapka yapıyordu. Mrs. Filmer'ın dostları için saatlerce uğraşıyordu, saatlerce. Solgun, gizemli bir görünüşü vardı. Zambak gibi, suda boğulmuş bir zambak gibi diye düşündü Septimus. Lucrezia kollarını onun boynuna dolar, yanağını yanağına dayayarak İngilizler ne ağırkanlı oluyorlar derdi. Shakespeare erkek-kadın ilişkisini çok iğrenç buluyordu. Birleşme pis bir eylemdi baştan sona. Ne var ki Septimus'un karısı çocuk istiyordu. 5 yıllık evliydiler. Birlikte kuleye çıkmışlardı. Victoria ve Albert müzelerine gitmişlerdi. Kalabalıkta durup kralın meclis açışını izlemişlerdi. Sürüyle mağaza şapkacılar, hazır elbiseciler, vitrinlerinde deri çantalar duran mağazalar. Lucrezia bakmaya doyamazdı. Ama bir de oğlu olsa. Septimus gibi bir oğlu olsun isterdi. Ama hiç kimse Septimus'a benzeyemezdi ki. Hiç kimse onun kadar yumuşak, ağırbaşlı, akıllı olamazdı. Ben de okuyamaz mıyım Shakespeare'i? Shakespeare güç bir yazar mıdır diye sorardı. Böyle bir dünyaya çocuk nasıl getirilir? Acıyı ne hakla besleyebiliriz? Uzun süreli sevgilerden yoksun, küçük duyguların ardına takılıp, şuraya buraya sürüklenen bu zevk düşkünü hayvanların soyunu ne hakla sürdürebiliriz? Çimenlerde sıçrayan, hoplayan bir kuşu gözlercesine, Septimus parmağını kıpırdatmaya cesaret edemeden onun kumaşları kesişini, biçişini gözlüyordu. Çünkü aslında o istediği kadar anlamazlıktan gelsin, yalnızca yaşadıkları anın tadını arttıracak kadar bir incelik, bir bağlılık, bir sevecenlik vardır insanlarda. Sürüler halinde ava çıkarlar. Çölü tarar, haykırarak dalarlar bozkıra. Düşenlere dönüp bakmazlar bile. Yüzlerinde alçıdan maskeler vardır. Brewer'ın boyalı bıyıkları, mercan kravat iğnesi, beyaz kayışı, taşkın duyguları gösterişli, oysa içi buz gibi soğuk, vıcık vıcık, sardunyaları savaşta kavrulmuş, aşçısının sinirleri bozulmuş ya da Amelia falancayı ele alalım. Saat 5 dedi mi çayı getirir, tepsiyi dolaştırır. Sinsi, alaycı, iğrenç bir harpi. Ya kolalı yakalarından çirkef akan tomlarla börtülere ne demeli? Çırılçıplak resimlerini defterine çizdiğini görmemişlerdi. Sokakta yük kamyonları gümbürtüyle geçiyordu yanından. Gazete ilanları insanı ürperten haberlerle doluydu. Erkekler madenlerde kıstırılmıştı, kadınlar diri diri yanmış. Bir keresinde halkı eğlendirmek amacıyla zavallı bir deli sürüsü kullanılmıştı. Halk kahkahayla gülüyordu. Zavallılar başlarını usulca eğerek, gülümseyerek Tottenham Sarayı yolunda yanından geçmişlerdi. Özür diler gibiydiler ama yüksekten bakıyor, onun umutsuz yasını açığa vuruyorlardı. Delirecek miydi sahi? Çay sırasında Rezia, Mrs. Filmer'ın kızının bir bebek beklediğini söyledi. Böyle çocuksuz yaşamayı göze alamıyordu. Çok yalnızdı, çok mutsuzdu. Evlendiklerinden bu yana ilk ağlayışıydı. Septimus onun ağladığını ta uzaktan duyuyordu. Hıçkırıklarını açıkça kılı kılına duyuyordu. Tıpkı bir tulumba gibiydi. Hiçbir şey hissetmedi yine de. Karısı ağlıyordu ve Septimus hiçbir şey duymuyordu. Yalnız onun derin, sessiz, umutsuz hıçkırıklarını her işittiğinde uçuruma biraz daha gömülüyordu o kadar. Düşünmeden yapmacıklığını kendisinin de bildiği acıklı bir tavırla başını elleri arasına aldı. Artık bırakmıştı kendini. Artık onlar kendisine yardım etmekle görevliydiler. Birilerine haber yollayacaklardı. Kendinden geçti. Septimus'u hiçbir şey kendine getiremezdi. Lucrezia onu yatağa yatırdı. Doktor çağırdı. Mrs. Filmer'ın doktoru Dr. Holmes'u. Doktor Holmes Septimus'a baktı. Hiçbir şeyi yok dedi. Oh neyse. Ne ince ne iyi bir adam diye düşündü Lucrezia. Ben böyle durumlarda music hall'a giderim dedi Doktor Holmes. Karımla bir gün tatil yaparız, gider golf oynarım. Yatarken bir bardak suda eritilmiş iki bromür tableti içsin, bir denesin bakalım. Doktor Holmes duvara vurarak, bu eski Bloomsbury evlerinde ne güzel aynalık tahtaları vardır dedi. Ama sahipleri akılsızlık edip üstlerine duvar kağıdı geçiriyorlar. Daha geçen gün bir hastayı yoklarken Sir Falanca Belford alanında oturur. Denecek hiçbir şey yoktu artık. Hasta değil demek. Yalnız insan yaratılışı bir günahından ötürü ölüm cezası vermişti kendisine duygularını yitirdiği için. Evans öldürüldüğünde aldırmamıştı. En büyük suçu buydu işte. Yalnız öbür suçlar da başlarını kaldırıyor. Sabahın erken saatlerinde yatağın demirleri arasından parmaklarını sallıyor, alay ediyor, gülüyorlardı. Alçalışının bilincine vararak perişan yatan bedenine gülüyorlardı. Sevmediği halde nasıl evlenebilmişti Lucrezia ile? Düpedüz yalan söylemişti, kandırmıştı. Miss Isabel Paul'un onurunu kırmıştı. Bayağılık belirtileriyle öylesine dolup taşıyordu ki yolda kadınlar yüzüne bakınca titriyorlardı. Böylesine adi bir yaratığa insan yaratılışının vereceği tek ceza ölümdü. Doktor Holmes bir daha geldi. İri, pembe beyaz, yakışıklıydı. Ayakkabılarındaki tozu hafifçe silerek, aynaya bakarak hepsini bir yana itiverdi. baş ağrılarını, uykusuzluğu, korkuları, düşleri, sinirlilik belirtileri başka bir şey değil dedi. Kendisi 11,5 stondan aşağı biraz düşecek olsa kahvaltıda bir tabak yulaf lapası daha isterdi. Lucrezia lapa pişirmeyi öğrenecekti. Yani diye devam etti, sağlığımız çoğu kere kendi elimizdedir. Başka şeylerle ilgilenin, bir tutkunuz olsun. Shakespeare'i açtı, Antony and Cleopatra'yı. Shakespeare'i bir yana itti. Herhangi bir tutku canım dedi Dr. Holmes. Çünkü kendisi bunca sağlam olmasını, çalışma konusunda her Londralı ile boy ölçüşebilirdi. Hastalarından antika eşyaya ayırdığı zamana borçlu değil miydi? Hem Mrs. Warren Smith içtenliğini hoş görsün, başındaki o ne güzel tarakta öyle. Allah'ın belası herif bir daha gelince Septimus onun yüzünü görmek istemedi. Öyle mi dedi Dr. Holmes tatlı tatlı gülerek. Ufak tefek şirin bir kadın olan Mrs. Smith'i hafifçe itmek zorunda kaldı kocasının odasına girebilmek için. Hastanın yanına oturarak demek korkuyorsun ha dedi tatlı tatlı. Kendini öldürmekten söz açmıştı karısına. Güzel kadın doğrusu, ecnebi değil mi? İngiliz kocalar hakkında ne tuhaf şeyler düşünecekti kim bilir. Kocalık görevleri diye bir şey vardı değil mi? Öyle boyuna yatacağına bir şeyler yapsa daha iyi olmaz mıydı? 40 yıllık deneyi vardı. Septimus inansındı, hasta falan değildi. Doktor Holmes bir daha gelişinde onu ayakta bulacağını umuyordu. Sevimli küçük karısı da üzülmeyecekti artık. Kısacası insan yaratılışı, burun delikleri, kan kırmızı o canavar bırakmıyordu peşini. Holmes bırakmıyordu peşini. Doktor Holmes gün sektirmeden geliyordu. Bir tökezleyecek ol diye yazdı Septimus bir kartın arkasına. Bir tökezleyecek ol, insan yaratılışı peşini bırakmaz artık. Holmes peşini bırakmaz. Tek kurtulma çaresi ona haber vermeden sıvışmaktı. İtalya'ya nereye olursa, Doktor Holmes'un erişemeyeceği bir yer olsun da. Gel gelelim karısı anlamıyordu ki. Doktor Holmes çok kibar bir adamdı. Septimus'la nasıl ilgileniyordu? Tek amacım size yardım etmek diyordu. 4 çocuğu varmış. Beni çaya çağırdı dedi Lucrezia Septimus'a. Demek bir başına bırakılmıştı. Kendini öldür, kendini öldür diye haykırıyordu evren. Bizim hatırımız için. Ama onların hatırı için neden öldürsündü kendini? Yemekler güzeldi, güneş sıcaktı. Sonra kendini öldürmeye nasıl girişirdi insan, bıçakla mı? Ne kötü, her yan kana bulanır. Yoksa hava gazı koklayarak mı? Çok güçsüzdü, elini bile kaldıramıyordu. Üstelik şimdi ölmek üzere olan biri gibi yalnız, lanetlenmiş, bir başına bırakılmış olmasında inanmışların tadamayacağı bir özgürlük, bir lüks, görkem dolu bir ıssızlık buluyordu.